Ayrım 23.
Şimdi ise yalnızca pusmuş çocuklara sarılmıştım. Sanki dünyada kimsecikler yoktu. Kimse de bana, çocuklara yardıma yetişmeyecekti. Bir kötülük bekleyerek Allah'a dua ettim. Rüyalardaki gibi yalnızdım. Avlu kapısının açıldığını duydum. Avlu kapısıydı değil mi? Evet. Bir anda daha ne yaptığımı kendim bile düşünemeden kalkıp üzerime feracemi alıp fırladım. Kara diye fısıldadım merdivenlerin başında. Ayağıma bir şey geçirmiş aşağı iniyordum. Kaşla göz arasında mangaldan yaktığım mum avlunun taşlığına çıkar çıkmaz söndü. Sert bir rüzgar esmişti ama gök açıktı. Gözüm alışınca yarım ayın avluyu adam akıllı aydınlattığını gördüm. Allah'ım, avlu kapısı açıktı. Soğukta tir tir titreyerek kala kaldım. Niye yanıma bir bıçak almamıştım? Elimde bir şamdan, bir tahta parçası bile yoktu. Karanlıkta bir an avlu kapısının kendi kendine kıpırdadığını gördüm. Çok sonra sanki kapı durduktan sonra da gıcırtısını işittim. Sanki bir rüyadaki gibi diye düşündüğümü hatırlıyorum. Aklım başımdaydı ama avluda yürüdüğümü biliyordum. Evin içinden sanki damın alt kısmından bir tıkırtı işitince zavallı babacığımın ruhunun gövdesinden çıkmakta zorlandığını anladım. Babamın ruhunun azap çektiğini fark etmek hem acıya boğdu beni hem de rahatlattı. Bütün bu tıkırtıların sebebi babamsa eğer, dedim kendi kendime, o zaman bundan bana bir fenalık gelmez. Öte yandan bir an evvel gövdeden çıkıp tek başına yükselmek için çırpınan ruhun acısı o kadar kederlendirdi ki beni, zavallı babacığıma yardım etsin diye Allah'ıma dua ettim. Babamın ruhunun yalnız beni değil, çocukları da koruyacağını da düşününce yüreğime su serpildi. Eğer avlu kapısının dışında bir kötülük etmeye hazırlanan ifritin teki varsa korksun babamın huzursuzlanan ruhundan. Tam o sıra acaba babamı huzursuz eden şey kara mı diye dertlendim. Acaba babam karaya bir kötülük mü etmek üzere? Kara neredeydi? Aynı anda avlu kapısının birazcık dışında sokakta karayı gördüm ve durdum. Birisiyle konuşuyordu. Yolun öte tarafındaki boş bahçeden ağaçların arkasından birisinin karaya bir şeyler anlatmakta olduğunu fark ettim. Az önce yatakta işittiğim inintinin sahibinin bu ses olduğunu çıkardığım gibi bunun Hasan olduğunu da anladım hemen. Bir çeşit yalvarma, bir çeşit ağlama vardı sesinde ama tehditkar bir havada eksik değildi. Uzaktan onları dinledim. Sessiz gecenin içinde kendilerini hesaplarına kaptırmışlardı. Aynı anda hayatta çocuklarımla yapayalnız kaldığımı da anladım. Karayı seviyorum diye düşündüm ama doğrusu karayı yalnızca sevmek istiyordum. Çünkü Hasan'ın kederli sesinde hemen anlayıverdiğim acısında yüreğimi dağlayan bir şeyler vardı. Yarın buraya kadıyı, yeniçerileri, ağabeyimin sağ olduğuna, hala Acem dağlarında savaşmakta olduğuna yemin edecek şahitleri getireceğim diyordu. Nikahınız meşru değil. İçeride zina ediyorsunuz. Şeküre senin değil, rahmetli ağabeyinin karısıydı, dedi Kara. Ağabeyim sağ, dedi Hasan inançla. Onu gören şahitler var. Bu sabah 4 yılda savaştan dönemediği için Üsküdar kadısı onu Şeküre'den boşadı. Sağsa şahitlerin boşandığını söylesinler artık ona. Şeküre bir ay geçmeden evlenemez, dedi Hasan. Dine ve Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Böyle bir rezilliğe Şeküre'nin babası nasıl razı oldu? Enişte efendi, dedi Kara, çok hasta, ölüm döşeğinde. Evliliğe de kadı izin verdi. Enişteni birlikte mi zehirlediniz, dedi Hasan. Hayriyeli mi becerdiniz bu işi? Kayınpederim senin Şeküre'ye yaptıklarının üzüntüsü içinde. Yaptığın şerefsizliğin hesabını eğer gerçekten sağ ise ağabeyin de sorabilir. Yalan hepsi, dedi Hasan. Şeküre'nin evden kaçmak için uydurduğu bahaneler. Evin içinden bir çığlık geldi. Hayriye'ydi bağıran. Sonra Şevket de bağırdı. Birbirlerine bağırdılar. İster istemez korkuyla elimde olmadan ben de bağırdım. Ve ne yaptığımı bilmeden eve koştum. Şevket merdivenlerden koşar adım inip avluya fırladı. Dedem buz gibi diye haykırdı. Dedem ölmüş. Birbirimize sarıldık. Kucağıma aldım onu. Hayriye hala bağırıyordu. Bağırışmaları her şeyi Kara'da Hasan'la duymuşlardı. Anne, dedemi öldürmüşler, dedi bu sefer Şevket. Herkes duydu bunu. Hasan duymuş muydu? Şevket'e iyice sarıldım. Telaşa kapılmadan gerisin geriye eve soktum. Merdivenlerin başında Hayriye çocuğun nasıl uyanıp sinsice kaçabildiğini soruyordu. Anne, hani bizi bırakmayacaktın, dedi Şevket. Ağlamaya başladı. Aklım avlu kapısının orada dikilip duran karadaydı. Aklı Hasan'a takıldığı için kara kapıyı kapayamıyordu. Şevket'in yanaklarından öptüm, iyice sarıldım, boynunu kokladım. Yatıştırdım ve Hayriye'nin kucağına verdim. Yukarı çıkın siz ikiniz Hayriye, dedim fısıltıyla. Yukarıya çıktılar. Avlu kapısına döndüm. Olduğum yerden, kapının birkaç adım gerisinden Hasan beni göremez sanıyordum. Karşıda karanlık bahçede yer mi değiştirmişti? Sokağın kenarındaki karanlık ağaçların arkasına mı geçmişti? Ama beni görüyor, konuşurken bana da sesleniyordu. Karanlıkta yüzünü göremediğim biriyle konuşmak değildi beni hırçınlaştıran. O beni, bizleri suçladıkça aslında ona hak verdiğimi, babamın hep bana hissettirdiği gibi hep haksız ve suçlu olduğumu keşfettiğim ve bunu söyleyen adama aşık olduğumu kederle anladığım için asabileşiyordum. Allah'ım, sen bana yardım et. Aşk boşu boşuna acı çekmenin değil, sana ulaşmanın bir yolu değil mi? Benim karayla birlikte olup babamı öldürdüğümü söyledi Hasan. Çocuğun dediğini işittiğini, aslında her şeyin gün gibi açık olduğunu, bizim yaptığımızın cehennemlik bir günah olduğunu söyledi. Sabah her şeyi gidip kadıya anlatacaktı. Ben suçsuz isem, eli babamın kanıyla kıpkızıl değilse, beni ve çocukları eve götürecek, ağabeyi savaştan dönene kadar bize babalık edecekti. Ben suçluysam, kocası savaşlarda kanını verirken onu acımasızlıkla terk eden kadın her türlü cezayı zaten hak ediyordu. Biz bunları sabırla dinledikten sonra ağaçların arasında bir an bir sessizlik oldu. Şimdi kendi isteğinle asıl kocanın evine dönersen, dedi Hasan bambaşka bir edayla. Çocukları alır, kimseciklere görünmeden tıpış tıpış sessizce eve geri gelirsen, ben de bu sahte evlilik tezgahını, bu akşam burada öğrendiklerimi, işlediğiniz suçları, her şeyi unutur, her şeyi affederim. Yıllarca seninle sabırla ağabeyimin savaştan dönüşünü bekleriz Şeküre. Sarhoş muydu? Sesinde öyle çocuksu bir şey vardı ki, bana kocamın önünde teklif ettiği şey hayatına mal olabileceği için şimdi ben dertleniyordum. Anlıyor musun diye ağaçların arasından seslendi. Karanlığın içinde tam neredeydi çıkaramıyordum. Hepimize, biz günahkar kullarına yardım et Allah'ım. Çünkü babanı öldüren adamla bir çatı altında yaşayamazsın sen Şeküre, biliyorum bunu. Bir an babamı onun öldürmüş olabileceği geldi aklıma. Şimdi de bizimle alay ediyordu belki. Şeytandı bu Hasan ama belki de yanılıyordum. Dinle Hasan efendi, dedi kara karanlığa doğru. Kayınpederim öldürüldü. Bu doğru. Alçağın teki öldürdü onu. Düğünden evvel öldürüldü değil mi? Dedi Hasan. Bu evlilik dolabına, muvazalı boşanmaya, yalancı şahitleri, hilelerinize karşı çıktığı için öldürdünüz onu. Karayı zaten adamdan sayaydı, şimdi de yıllar önce kızını ona verirdi. Rahmetli kocamla bizimle yıllardır birlikte yaşadığı için hepimizin geçmişini bizim kadar biliyordu. Daha kötüsü, kocamla evin içinde konuştuğumuz, unuttuğumuz ve şimdi unutmak istediğimiz her şeyi Hasan, kıskanç aşığın tutkusuyla sonuna kadar hatırlıyordu. Onunla, ağabeyle yıllarca o kadar çok hatıramız olmuştu ki, Hasan şimdi bunları anlatmaya başlar da, karanın bana ne kadar yabancı, yeni ve uzak olduğunu hissederim diye korktum. Onu senin öldürmüş olmandan şüpheleniyoruz, dedi kara. Sizler onu evlenebilmek için öldürdünüz. Bu açık. Benim ise onu öldürmek için hiçbir sebebim yok. Biz evlenmeyelim diye öldürdün onu, dedi kara. Şeküre'nin boşanmasına ve bizim evlenmemize izin verdiğini duyunca aklım başından gitti. Zaten enişte efendiye Şeküre'yi eve geri dönsün diye cesaretlendirdiği için öfkeleniyordun. Ondan intikam almak istiyordun. O sağ oldukça Şeküre'yi hiçbir zaman elde edemeyeceğini biliyordun. Uzatma, dedi Hasan kararlılıkla. Bunları dinlemeyeceğim. Çok soğuk burası. Taş atıp sizin dikkatinizi çekene kadar da dondum burada. İşitmediniz beni hiç. Kara içeride babamın resimlerine bakıyordu, dedim ben. Bunu söylemekte yanlış bir şey mi yapmıştım? Tıpkı benim karayla konuşurken bazen istemeden takındığım o yapmacıklı havayla konuştu Hasan. Şeküri Hanım, sen ağabeyimin karısı olmakla çocukları yanına alıp hala şeren evli bulunduğun kahraman sipahinin evine hemen şimdi dönersen en iyi işi yapacaksın. Yok dedim gecenin içine fısıldar gibi. Yok Hasan yok. O zaman ağabeyime olan sorumluluğum ve bağlılığım benim burada işittiklerimi sabah hemen kadıya bildirmemi gerektirir. Sonra bana hesap sorarlar. Sana zaten hesap soracaklar dedi kara. Sen kadıya gittiğin an ben de padişahımızın sevgili kulu eniştem efendiyi seni katlettiğini açıklayacağım. Bu sabah. İyi dedi Hasan sakince. Öyle söyle. Bir çalık attım. İkinize de işkence edecekler diye bağırdım. Kadıya gitmeyin, bekleyin. Her şey ortaya çıkar. İşkenceden korkum yok dedi Hasan. İki kere işkenceden geçtim ve her seferinde suçluyla suçsuzun ancak işkencede birbirinden ayrıldığını gördüm. İşkenceden iftiracılar korksun. Ben kadıya, Yeniçeri ağasına, Şeyhülislam'a, herkese zavallı enişte efendinin kitabını ve resimlerini de anlatacağım. Herkes o resimlerden bahsediyor. Ne var o resimlerde? Hiçbir şey yok, dedi kara. Demek hemen baktın. Enişte efendi kitabı benim bitirmemi istedi. İyi, inşallah birlikte işkence ederler bize. İkisi de sustular. Daha sonra boş bahçeden gelen ayak sesleri duyduk. Gidiyor muydu yoksa bize mi yaklaşıyordu? Ne görebildik onu ne de ne yaptığını anlayabildik. Bahçenin öbür ucundaki dikenler, çalılar, böğürtlenler arasından kör karanlıkta geçip gitmesi boşuna bir zahmetti. Ağaçların arasından geçip önümüzden kıvrılırsa bize yine gözükmeden kaybolabilirdi. Ama bize doğru yaklaşan ayak sesleri duymadık hiç. Bir an Hasan diye bağırdım. Ama çıt çıkmadı. Sus dedi kara. İkimiz de soğuktan tir tir titriyorduk. Fazla beklemeden kapıları sıkıca kapayıp eve girdik. Çocukların ısıttığı yatağa girmeden önce babama bir kere daha baktım. Kara ise resimlerin başına oturdu. 35. Ben at. Şimdi huzurlu ve sakin durduğuma bakmayın. Aslında asırlardır koşuyorum. Ovalara geçiyor, savaşlara giriyor, şahların kederli kızlarını taşıyıp evlendiriyor, hikayeden tarihe, tarihten efsaneye, kitaptan kitaba sayfa sayfa koşturuyorum. Onca hikayenin, masalın, onca kitabın ve savaşın içinde yer alıp yıkılmaz kahramanlara, efsane aşıklara, rüyalardan çıkma ordulara eşlik ettiğim, muzaffer padişahlarımızla seferden sefere koştuğum için elbette çok, çok fazla resmim yapıldı. Bu kadar çok resmedilmek nasıl bir duygu? Gurur duyuyorum tabii. Ama o hep resmedilen ben miyim diye de soruyorum. Bu resimlerden de anlaşılıyor. Herkesin kafasında suretim bir başka türlü. Yine de resimler arasında bir ortak özellik, bir birlik olduğunu da kuvvetle hissediyorum. Geçenlerde nakkaş arkadaşlar hikaye ettiler de şunu öğrendim. Frank kafirinin kralı Venedik Doçu'nun kızıyla evlenmeyi düşünüyor. Evlenecek. Ama ya Venedikli fakir kızı da çirkin ise? En usta nakkaşına diyor ki, git Venedik doçunun kızını, malını, mülkünü, eşyasını resmet. Venediklidir, namahrem nedir bilmezler. Ressama yalnız kızlarını değil, kısraklarını, saraylarını açıyorlar. Hünerbaz ressam da öyle bir resmediyor ki o kızı, o atı, görsen tanırsın. Frank kralı, alıp evleneyim mi, ne yapayım diye Venedik'ten gelen resimleri sarayının avlusunda seyrederken kendi beygiri birden aşka gelip resimdeki güzel kısrağın üzerine çıkmaya çalışıyor da seyisler koca aletiyle resmi çerçevesiyle parçalayan azgın hayvanı zor zapt ediyorlar. Derler ki, Frank aygırını o kadar azdıran şey Venedik kısrağının güzelliği değil, güzelmiş güzel olmasına. Belirli bir dişi at örnek alınarak tıpkı o belirli atmış gibi resmedilmesindendir. Şimdi o kısrak gibi, sanki gerçek bir kısrağın resmi gibi resmedilmek günah mı? Şimdiki halde gördüğünüz gibi diğer at resimlerinden pek az farkım vardır. Aslında belimin güzelliğine, bacaklarımın uzunluğuna, duruşumdaki gurura dikkat edenler benim farklı olduğumu anlarlar. Ama bu güzellikler benim bir at olarak farklılığıma değil, beni resmeden nakkaşın hünerindeki farklılığa işaret eder. Hepiniz biliyorsunuz ki tıpatıp benim gibi bir at yok aslında. Ben yalnızca nakkaşın içindeki bir at hayalinin resmiyim. Ama ne güzel at bu, derler bana bakıp. Beni değil, nakkaşı överler aslında. Oysa bütün atlar birbirinden farklıdır. Herkesten önce bunu nakkaş fark etmelidir. Gelin bakın, hiçbir aygırın aleti bile bir diğerinkine benzemez. Korkmayın, iyice yakından bakabilir, hatta elinize alabilirsiniz. Benim maşallahlık da kendine özgü biçimi, kıvrımları olan bir maşallahlıktır. Bütün atlar, her birimiz en büyük musavvir Ulu Allah'ın elinden bir diğerinden farklı olarak çıktığımız halde, nakkaşlar takımı bizleri niye ezberden çizer? Niye bizlere hiç bakmadan binlerce, on binlerce at resmi çizivermekle övünürler? Çünkü kendi gözleriyle gördükleri alemi değil, Allah'ın gördüğü alemi resmetmeye çalışıyorlar da ondan. Bu şirk koşmak, haşa, Allah'ın yapabildiğini ben de yapabilirim demek değil midir? Kendi gözünün gördüğüyle yetinmeyip, hayallerindeki aynı atı, bu Allah'ın gördüğü at diye binlerce kere çizenler, en iyi atı ezberden kör nakkaşların çizebileceğini iddia edenler, asıl Allah'la yarışıp dinsizlik etmiyorlar mı? Frenk üstadlarının yeni resim usulleri dinsizlik değil, tam tersi dinimize en uygun şeydir. Aman Erzurumi kardeşlerim beni yanlış anlamasınlar. Ben Frenk gavurunun kadınları mahremiyet bilmeden ulu orta yarı çıplak gezdirmelerinden, kahveyle güzel oğlanların tadından anlamamalarından, erkeklerinin sakalsız bıyıksız dolaşıp tam tersi saçlarını karılar gibi uzatmalarından, Hazreti İsa ile aynı zamanda Allah'tır haşa demelerinden hiç hoşlanmam. Hatta onlara çok kızıyorum. Bir tanesi önüme gelse de sıkı bir çift atsam diyorum. Ama hiç savaşa çıkmadan evde kadınlar gibi oturan nakkaşlarca yanlış gösterilmekten de bıktım. Koşarken iki ayağımı aynı anda öne uzanmış çiziyorlar. Hiçbir at öyle tavşan gibi koşmaz. Ön ayağımın biri önde ise öteki arkadadır. Hiçbir at sefer resimlerinde gösterildiği gibi ön ayağının biri bütünüyle yerdeyken ötekini meraklı bir köpek gibi ileri uzatmaz. Birbirinin gölgesi misali aynı kalıbın üzerinden arka arkaya 20 kere geçip resmedildiği gibi hiçbir sipahi bölüğünün atları aynı anda aynı ayağına atamaz. Kimse bize bakmazken önümüzdeki yeşil otları eşeleyip yeriz. Resmedildiğimiz gibi dimdik dikilip zarafetle beklemeyiz hiç. Niye yememizden, içmemizden, sıçmamızdan ve uyumamızdan bu kadar utanılıyor? Niye şu benim maşallahı var aletimi resmetmekten korkuyorlar? Özellikle çocuklarla kadınlar kimse yokken gözlerini doyura doyura seyretmeye bayılırlar. Ne zararı var? Erzurumlu hoca buna da mı karşı? Anlatırlar. Bir zamanlar Şiraz'da pimpirikli, vesveseli bir şah varmış. Düşmanlarının kendisini indirip oğlunu tahta oturtmalarından ödü koptuğu için şehzadesini İsfahan'a vali yollamamış, sarayının en ücra odasına hapsetmiş. Avlu bahçe görmez bir odada 31 yıl mahpus yaşayıp kitaplarla büyüyen şehzade, vadesi dolan babası ölünce tahta oturur oturmaz demiş ki, ''Aman bana bir at getirin. Kitaplarda hep resmini gördüm. Nasıl şey çok merak ediyorum.'' Sarayın en güzel kıratını getirmişlerdi. Yeni şah atın baca gibi burun delikleri, edepsiz bir götü, resimlerdeki gibi hiç parlamayan tüyleri, kaba bir sarısı olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrayıp memleketin bütün atlarını öldürtmüş. 40 gün süren bu zalimane kıyam sonunda memleketin derileri kederle ve kan rengiyle akmış. Allah'ın adaleti sonucu bu yeni şah, düşmanı kara koyunlu Türkmen beyinin orduları karşısında süvarisiz kaldığı için yenilip parça parça edilerek öldürülmüştür. Kimse kitaplarda olduğu gibi atların kanı yerde kaldı diye dertlenmesin. 36. Benim adım Kara. Şeküre çocuklarla birlikte odasına kapandıktan sonra uzun bir süre evin iç seslerini, bitip tükenmez tıkırtılarını dinledim. Bir ara Şeküre ile Şevket fısıldaşarak bir şeyler konuşmaya başlamışlardı ki ''Şşşt'' diye telaşla susturdu annesi onu. Aynı anda kuyunun oradan taşlıktan bir tıkırtı duydum ama arkası gelmedi. Daha sonra dikkatimi dama konan bir martıya verdim ama o da her şey gibi sessizliğe büründü. Derinden derine bir inilti duydum. Sonra sofanın öbür tarafından geliyordu anladım. Hayriye uykusunda ağlıyordu. İnlemeleri öksürüğe dönüştü. Öksürüğü de birden patlayıp kesildi. Ve yine o berbat ve sonsuz sessizlik başladı. Az sonra eniştemin cesedinin yatmakta olduğu odada birisinin gezinmekte olduğunu sanarak dondum. Bütün sessizlikler boyunca önümde duran resimlere bakıyor, tutkulu zeytinin, güzel gözlü kelebekin, rahmetli müzehibin onlara nasıl boya sürdüklerini hayal ediyordum. Kimi geceler eniştemin yaptığı gibi resimlere tek tek seslenerek şeytan, ölüm demek de geliyordu içimden. Ama bir korku beni tutuyordu. Eniştemin onca ısrarına rağmen onlara uygun bir hikayeyi yazamadığım için zaten yeterince öfkelendirmişti beni bu resimler. Eniştemin ölümünün onlarla ilgili olduğu karşı konulmaz bir gerçek olarak aklıma yavaş yavaş yerleştiği için bir korku ve sabırsızlık da duyuyordum. Sırf Şeküre'ye yakın olayım diye eniştemin hikayelerini dinlerken bakacağım kadar bakmıştım artık bu resimlere. Şimdi Şeküre benim karım iken bu tuhaf şeylere niye dikkatimi verecektim ki? Çocuklar uyuduktan sonra bile Şeküre yatağından çıkıp senin yanına gelmediği için dedi içimden acımasız bir ses. Kara gözlü güzelim bana gelir diye mum ışığında resimlere baka baka çok uzun bir süre sabırla bekledim. Sabah Hayriye'nin çığlıklarıyla uyanınca şamdanı kapıp sofaya fırladım. Bir an Hasan ile topladığı adamların evi bastığını düşünmüş, resimleri saklamak geçmişti aklımdan. Ama çok geçmeden enişte efendinin ölümünü çocuklara, konu komşuya ilan etmek için Hayriye'nin Şeküre'nin emriyle bağırdığını anladım. Şeküre ile sofada karşılaşınca birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Hayriye'nin çığlıklarıyla yataklarından fırlayan çocuklar durakladılar. Dedeniz öldü dedi Şeküre onlara. Sakın girmeyin o odaya. Kollarımdan çıktı ve babasının yanına girip ağlamaya başladı. Ben çocukları çıktıkları odaya soktum. Üstünüzü başınızı değiştirin, üşürsünüz dedim. Yatağın kenarına oturdum. Dedem sabah değil gece öldü dedi Şevket. Yastığın üzerinde Şeküre'nin güzel uzun saçlarından bir tanesinin çizdiği bir harf vav dedi bana. Yorganın içinde hala Şeküre'nin sıcaklığı vardı. Şimdi Hayriye ile birlikte onun da ağlayışlarını ve çığlıklarını işitiyorduk. Babası hiç beklenmedik bir şekilde şimdi ölmüş gibi çığlıklar atabilmesi öyle şaşırtıcı ve sahte gözüküyordu ki bana Şeküre'mi hiç mi hiç tanımadığımı, içinde bana çok yabancı bir cin olduğunu hissettim.